Bugün çok bilinen, meşhur bir ayet üzerine konuşmak istiyoruz. Galatya 2:20. Ben Mesih'le birlikte haça gerildim. Büyük bir söz. Paulus bunu nasıl diyebilir? Madem bunu yazıyorsun demek ölü değilsin. O zaman nasıl haça gerildin? Bunun anlamı ne? Bugün bunu araştırmak istiyoruz. Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında onun değişik sembolleri vardı. Kimi kere bir geminin demiri, değil mi? Bir çapa, böyle bir geminin demiri. Bu Hristiyanlığın bir sembolü oldu. Umudumuz var diye. Kimi kere bir çoban olarak gösterildiler. Çoban Mesih'in sembolüydü. Ama en çok balık. Biz onu konuştuk, balık. Çünkü balığın sözü Grekçe'de İhsus, İsa Mesih, Allah'ın oğlu kurtarıcı anlamına geliyor. Ama haç diye bir şey yoktu. Haç, çarmıh. O Hristiyanlığın sembolü değildi. Neden? Çünkü o kadar acı bir şey, o kadar korkunç bir şey, o kadar yani eziyet verici ve işte insanlık dışı bir olay ki dediler bunu gösteremeyiz. İsa haça gerildi. Bu tarihsel bir gerçek, bir fakt. Evet ama biz utanıyoruz. Ancak ne zaman yasak ettiler 4. yüzyıldan sonra ve kişiler hiçbir zaman görmediler bir kişinin haçta ölmesi ne kadar acı bir şey. Yani yüzlerce sene sonra ancak o zaman haç Hristiyanlığın sembolü oldu. En büyük sembolü oldu. 312 senesinde İmparator Konstantin, yani Roma İmparatorluğu'nun en büyük krallarından biri, sözde İsa'yı görmüş bir rüyada, tam bir savaştan önce, bir önceki gecede ve uyanıp bütün askerlerine buyruk vermiş, yani kalkanların üzerine haç simbolünü çizsinler. Nasıl oldu? Haç ne demek? Asıl haçta suçsuz bir kişiyi suçlular için öldü. Dil öldürdü, öldü. Ama bunlar şimdi bu simbolü kullanıyorlar başkalarını öldürmek için. Görüyor musunuz şeytanın tuzağını? Görüyor musunuz burada şeytan numarasını? Anlamını 180 derece değiştirdiler. Tamamen bozdular bu anlamı. Başkalarını yenmek için bunu sanki bir muska gibi kullandılar. Geçenlerde bir fotoğraf gördüm. Kolombiya, biliyorsunuz orası değil mi? Narkotiklerin merkezi Kolombiya, Güney Amerika'da. Kolombiya'dan bir önemli bir mafyacı, bir narko baron, bu Pablo Escobar gibi bir herif. Anlıyor musun? Adamcağız 35 santimetre yüksek, saf altından kocaman bir haç yaptırmış. Boynuna asıyor ve işte çıplak geziyor etraf, herkes görsün yani. Kocaman bir haç taşıyorum. Ama ne? İsa iman ediyorum, günahlarımı bağışladı değil mi? Hayır. O haç onu kurtarsın kurşunlardan. Yani düşmanların kurşunlarından. Evet, haç takmak moda oldu. Biz hiç anlamadan, hiç düşünmeden haçı takıyoruz. Ve birçok kişi İsa bile iman etmiyorlar ama güzel duruyor diye moda bir moda olarak onu takıyorlar. Türkiye'de bile moda olmaya başladı. Ama bugün bambaşka bir şey görmek istiyoruz. Bambaşka bir şey göreceğiz. O haçta lazımdı bir kişi ölsün. Değil İsa. Başka bir kişi. Ve o kişi sensin. Evet. Mesih'le birlikte haça gerildim diyor Pavlus. Evet. Bu sözü nasıl anlayalım? Bu söz hani sadece yeni antlaşmada bulunmuyor. Hoşaya 6. bölümde. Hoşaya 6. 1'den 3'e kadar. Hoşaya peygamberin sözlerine bir göz atalım. Şaşırtıcı sözler. Şöyle diyor. Gelin Rab'be dönelim. Bizi o parçaladı, o iyileştirecek. Yani tövbe ederim. Bizi o yaraladı, yaramızı o saracak. İki gün sonra bizi diriltecek, üçüncü gün ayağa kaldıracak, huzurunda yaşayalım diye. Rab'bi tanıyalım, Rab'bi tanımaya gayret edelim. O tan gibi, yani güneşin doğması gibi, şaşmadan doğacak. Yağmur gibi, toprağı sulayan son yağmur gibi bize gelecektir. Sanki burada Hoşea kendi halkını çağırıyor, tövbe etsinler, Rab'be dönsünler, tövbe etmek demektir. Bütün halk olarak biz saptık, halk olarak biz uzaklaştık, başka tanrılara taptık, putlara, iğrenç şeyler yaptık ve şimdi zaman geldi, dönelim. Ama dönsek de biz felaket içindeyiz diyor. Hayır diyor. Rabbi umut veriyor. O kabul edecek. Ve bu da çok büyük ve ilginç bir peygamberlik sözü buluyoruz. Hoşaya İsa'dan 700 sene önce yaşadı ve gelecek Mesih hakkında bile konuştu, değil mi? Anlıyor musunuz? Yani eski antlaşmada ayetlerin çoğu zaman iki taraflı bir anlam var. Hem o zamanki durum için hem de ikinci olarak gelecekteki Mesih için. Evet, ve ne konuşuyor Mesih'in hayatı için? Onun ölümünü gösteriyor. Rab parçaladı diyor. Hem İsrail halkı onun zamanında hem gelecekteki Mesih için söz geçerli. Rab parçaladı. Rab İsa hani haçtayken babası onu parçaladı. Acı bir söz. Ama aynı zamanda onun dirileceğini gösteriyor. İki gün sonra dirilecek diyor Hoşaya. Üçüncü gün ayağa kalkacak. Üçüncü gün ayağa kalkacak diyor. Ve sadece bu değil, İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi o değil. 50 gün sonra diyor, onun sayesinde gelen Pentekost gününü bile gösteriyor. Pentekost gününde kutsal ruhun verilmesini gösteriyor Hoşaya. Toprağı sulayan son yağmur gibi diyor Hoşaya. Ama aynı zaman gösteriyor ki Mesih'in halkının başına ne gelecekse, ona iman eden kişilerin de başına gelecek. Yani Hoşaya'nın zamandaki halk, İsrail halkının başına ne gelirse, Mesih'in halkına da başına gelecek. O bizi yaraladı. Üçüncü gün bizi ayağa kaldıracak, onun huzurunda yaşayalım diye. O tan gibi doğacak. Bütün dört İncil'de okuyoruz nasıl İsa üçüncü günde sabaha doğru dirildi. Ve ondan sonra ne oldu? Her sene Yahudilerin bir bayramı vardı. Ve onun adı İlk Yemişler Bayramı. İlk Yemişler Bayramı. O da Fısıh Bayramı'ndan tam iki gün sonra. Kurban kesiliyor Fısıh Bayramı'nda. Ve ikinci gün bu İlk Yemişler Bayramı kutlanılıyordu. Ondan sonra 7 gün devam ettiler. Ve o gün baş görevli, baş kahin, hava daha karanlık iken Yeruşalim'den dışarı çıkıp Kidron deresine diyor giderdi. O da böyle dere akardı, oraya giderdi. Ve o da beklerdi, Balkan'ın üstünde en birinci ışık çıksın. Tamam mı? Ve o zaman ekinlerinden en birinci çıkan başak keserdi. Başağı keserdi. Ondan sonra onu Allah'ın evine içine götürürdü. İlk yemişleri Rab'ın huzuruna sunmak. Niçin bunu okuyoruz? Buradaki benzerliği görüyor muyuz? Tamam mı? 30 senesinde tam ne vakit o baş görevli onu yapardı, tam o anda İsa mezardan çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Başkahin gidiyor, yani bu sembolik hareketi yapıyor, başakları kesiyor, onu Rab'ın huzuruna getiriyor. Tam o zaman İsa mezardan dirildi. Ve onun için 1. Korintiler 15-20'de diyor ki, ama Mesih sahiden de ölülerden dirilmiştir ve uykuya dalmış olanların ilk yemişi olmuştur. Anlıyor musunuz? İsa Mesih ne zaman mezardan dirildi? İlk yemişleri tapınağın içine götürdüler. Ve diyor ki en birinci İsa. Ama tabii arkası var. Biziz. Şimdi okuyoruz. Galatya 2 ayet 20. Ne diyor? Mesih'le beraber haça gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Ve şimdi bedende yaşadığım hayatı Allah'ın oğluna iman etmekle yaşıyorum. O beni sevip kendini benim için teslim etti. Ne güzel sözler. Ne kadar derin sözler. Ama Paulus diyor ben. Sen de Paulus'la birlikte ben diyebilir misin? Bu sözler senin için geçerli mi? Bu sözler senin hayatını mı anlatıyor? Sen onları yaşadın mı hayatta? Diyebilir misin? Ben Mesih'le birlikte haça gerildim. Senin hayatında vardı mı öyle bir an, öyle bir saat? Nerede diyorsun? Ben artık ölüyorum. Nasıl? Değil şimdi hastanede. Değil yani ölüm yatağında. Öyle değil. Ama vardı mı öyle bir an nerede dersin ki benimliğim, yani benim benliğimi öldürüyorum. Yani bu ego var ya bende, o yok oldu. Bunu sen diyebilir misin? Şahitlik yapabilir misin? İsa hiçbir zaman demedi, ben senin için öleceğim, iş hazır. Bir daha söylüyorum. İsa hiçbir zaman demedi, ben senin için öleceğim buraya kadar. Hayır. Ama diyor, evet ben senin için öleceğim, sen de buraya bin, haça bin. Benimle birlikte öl, eski tabiatına haça gel. İsa Mesih'in kurtuluşu böyle. Birçok imanlı, hani kiliseye giden, o imanlı, sözde imanlı olan kişiler bunu söyleyemiyor. Anlamıyorlar. Aa çok güzel, İsa benim için öldü. E ama ikinci yarısı var mı? Ben de onunla birlikte öldüm diyebilir misin? Onun ölümü bizim ölümümüz demektir. Madem o lazım da ölsün, biz de lazım ölelim. O suçsuz yerde öldü ama biz bunu diyemeyiz. Biz diyemeyiz, ben haçta ölüyorum ama suçsuzum İsa gibi. Hayır, bizim hakkımız var, ölelim. Suçlu bulunuyoruz. Ve aynı biçimde onun yaşamı bizim yaşamımız oluyor. Biz sadece haçta ölmüş, bitti. Bir kere düşünelim, İsa gerçekten son kurban olarak haçta öldü ve dirilmedi. Ne oldu? Ne olacaktı? Değil mi? Bu ikisi beraber gidiyor. Anlıyoruz değil mi? Diriliş sanki ölümünün peçatıdır, yani mühürüdür. Allah onu diriltmekle gösterdi ki kurbanını kabul ettim ve şimdi iman etmeye fırsatımız var. İsa haçta ölüp mezarda kalsaydı kimse ona iman etmeyecekti. Evet ve şimdi aynı zaman Pentekost gününü konuşuyor. 7 hafta sonra Pentekost gününü kutluyoruz. 7 hafta sonra bu ilk yağmur geliyor İsrail'de. İlk yağmur gelince ekinler çok çabuk büyümeye başlıyor. O zaman Pentekost bayramı kutlanıyor. Yeşaya bunun hakkında konuşuyor. Yeşaya 44:3. Susamış toprağı sulayacağım. Kurumuş toprakta dereler akıtacağım. Çocukların üzerinde ruhumu dökeceğim. Soyunu kutsayacağım. Biliyor musunuz? O konuşuyor yağmur için ama anlıyoruz değil sadece böyle hani ıslak yağmur, bu başka. Bu yağmur ruh için, kutsal ruh için yani bir söz, bir benzerlik. Çocukların üzerine ruhumu dökeceğim, soyunu kutsayacağım. Yağmurların yağması kutsal ruhun gelmesi için bir semboldür. Demek Hoşaya 3'te ne okuduysak ne için peygamberlik oluyor aynı zamanda bunu gösteriyor. Tamam mı? Evet ve şimdi bu nasıl gerçekleşti? Nasıl bunu anlıyoruz? Mesih'le birlikte haça gerildim. Bakıyoruz İsa Mesih'in haçlanmasında Luka 23. bölümde 3 kişiye bakacağız. 3 kişiye bakacağız. 3 kişinin hayatına bakacağız. Ve bakacağız onlar nasıl İsa Mesih'in ölümle birlikte bir bağlantı var. Birincisi Barabas. Gördünüz mü bu adı? Barabas. Bu söz aslında çok saçma bir ad. Bar, tamam ne demek oğlu. Ve Abbas demek baba, baba oğlu. Nasıl? Herkes baba oğlu ama adı buymuş, Barabas. İsa onun yerine geçti değil mi? Barabas öleceğiydi. Ama en sonunda halkın baskısı ile, yani Yahudilerin önderleri hani bir kalabalık kiraladılar, tuttular birkaç, nasıl burada seçimlerden önce değil mi? Kendileri para dağıtarak böyle bir kalabalık yaratıyorlar. Aynısı tuttular Pilatus'un makamının önünde. Bara bara zorladılar Pilatus'u. Barabas'ı serbest bırak. İsa'yı istiyoruz öldüresin. Evet. İsa kendini kurtarabilirdi. Kral Herodes tek bir mucize görmek istedi. Yap bir mucize serbest bırakacağım seni. Yapmadı İsa. İsa zaten hiç şov için mucize yapmadı. Hiç insanları çağırmadı mucizeleri görsünler diye nasıl bugün yapıyorlar. Gelin mucize yapacağım. Politikacılar seviyorlar. Topu hep başkasına atsınlar. Popüler olmayan işleri başkasına yaptırıyor, elleri temiz kalsın diye. Şimdi Pilatus'un durumuna bakalım. Ondan sonra Pilatus Allah evinin güdücüleri ve halkın akıldanicileri ve bütün ehaliyi bir araya çağırdı. Onlara dedi ki, siz bana bu adamı getirdiniz, yok efendim halkı saptırırmış. Ama sizin önünüzde onu sorguya çektim ve işte suçlamalarınıza göre bu adamda hiçbir kabahat bulamadım. Herodes de bir şey bulamadı çünkü onu bize geri yolladı. İşte adamcağız hiçbir şey yapmadı ki ölümü hak etsin. Onun için onu biraz terbiye edip serbest bırakacağım. Şimdi Herodes lazım da her sene bayramda onlara bir mahpusçuyu serbest bıraksın. Ama onlar hep bir ağızdan yok et bu adamı bize Barabas'ı serbest bırak diye bağırdılar. O adam kasabada bir karışıklık başlattırıp insan öldürmüştü ve onun için mahpusa atıldı. Barabas, baba oğlu. İlginç bir ad değil mi? Baba oğlu. Sanki asıl baba oğlu İsa'ydı değil mi? Allah'ın oğlu İsa'ydı ve bu Barabas'ın yerine geçiyor. O Barabas bugünkü deyimiyle bir teröristiydi. Tam bir terörist. Politika için katillik yapan bir kişi. Din adına kendi halkına karşı şiddet yapardılar. Nefret çoğalsın diye. Pilatus halkın öfkesine yatıştırmak istedi. Kimi istiyorsunuz? Kendi halkına iyilik yapan, körlerin gözlerini açan, 12 yaşında kızı ölümden diriltilen, bizi sevgi ve merhameti öğretilen İsa mı? Yoksa kendi halkına nefret ve eve hani ölüm getiren bir kişi mi? Öyle bir seçenek yaptı. Barabas bizim için bir semboldür. İsa Bukvalno, yani harfine, onun yerini aldı, onun yerini öldü. Biz Allah'a karşı teröristiydik. Ve İsa onun yerine geçti, onun yerini aldı. Hepimiz Barabas idik. Hepimiz, yani hepimizi kopardık sanki ve ölümü bekliyorduk. Ama İsa onun yerine geçti. Babanın oğlu olan İsa gerçekten bizim yerimizi geçti. Öyle ki biz de Barabas olan baba oğulları, babanın oğlu, babanın evlatları, Allah'ın evlatları olalım diye. İsa'yı neyle haksız yerde suçladılar? Biz gerçekten onu yaptık. Hepimiz Barabas idik. Suçsuz bir kişi öldü. Öyle ki asıl anlamda Barabaslar biz olalım. Bu birinci kişi. Şimdi ikinci bir kişi daha var. İsa hani bundan sonra haçı taktılar onun sırtına, kamçıladıktan sonra ve onu Golgata'ya hani götürdüler. Ve İsa o kadar yani zayıf düştü. Bakalım ne oldu? Luka 23:6. Ve onu götürürken Kireneli Simon adında bir adam köyden geldi, tarladan geldi. Onu tuttular, haçı onun üzerine koydular, zorladılar onu, İsa'nın arkasında da gidip onu taşısın. Şimdi haç iki direkten oluşuyor. Bir böyle vertikal, dikey bir direk. Bir de horizontal, böyle düz bir direk. Ve işte bu dik direk aslında hep o da yerinde duruyordu. Ne de hani haçlanırdılar kişiler. Ama böyle yatay, horizontal direk onun sırtına, kişilerin sırtına bindirildiler. Ve ne oldu? İsa o kadar zayıf düştü, o kadar hani zayıf idi, taşıyamadı. Ve rastgele bir kişiyi tuttular. Kireneli Simon. Kirene bugün Libya tarafından. Bir yabancı sanki. Ve o tarladan geliyor. İşten sonra o da yorgun. Ama onun sırtına koyuyorlar öbür direği. Sen taş. Neden bu yazılıyor? Bu kadar küçük bir detay ne lazım yazılsın? Çünkü dikkat ettiyseniz diyor ki lazımdı İsa'nın arkasından gitsin, onun haçını taşısın. İsa zaten onu her bir öğrenciden bekliyor. Haçını kaldır ve arkamdan gel. Öyle değil mi? Ama tek bir kişi onu gerçekten yaptı. Tek bir kişi onu bukvalno yaptı. İşte bu Simon adındaki adam İsa'nın haçını taşıdı. Ve sanki hepimiz birer Simon olalım. İsa bunu diyor. Benim haçımı taşıyacak, herkes kendi haçını taşıyacak, benim arkamdan gelecek. Gene aynı hakikat. İsa sadece demedi, ben senin günahların için öleceğim. Ama diyor, ben öleceğim, sen de bin buraya, benimle birlikte öl. Haçını taşı. Ne demek haçını taşımak? Sen de öleceksin demektir. Değil sadece azıcık zorluklar. Haç demek ölüm. Ve birçok kişi bunu anlamıyor. Azıcık hastalık, azıcık işsizlik, bu benim haçım. Hayır. Herkes bunu çekiyor, imansızlar da çekiyor bunu. Haçı taşımak demek ölmek. Her birimiz o Kireneli Simon'dur. İsa seni de çağırdı, onun haçını taşıyasın. Eskiden neydin? İçkici mi, gezginci mi, dedikoducu mu, dövüşçü mü, alayışçı mı, egoist mi? Düşün. Senin hayatının, senin karakterin özü nedir? Neydi? İnsanlar sana bakıp ne derdiler? Aa, bu adam, bu kadın böyledir. Ne taktılar, ne attaktılar, nasıl gördüler seni? Ve İsa diyor ki işte bu lazım ölsün. İsa Mesih'le birlikte haça gerilmek bu anlama geliyor. İşte bu kişi eğer öldüyse yok ortada. Nasıl insanlar bana baktık, benim karakterim neymiş? Bu yok oldu. Yoksa sen onu koruyor musun? Yoksa onu besliyor musun? Öldürmek istemiyor musun? İşte bu eski benliğim devam etsin, yaşasın diye mi uğraşıyorsun? Bak kendine. Ve üçüncü bir kişi var. Üçüncü bir kişi var. İsa haçtayken yalnız değildi. Sağında ve solunda iki suçlu daha vardı. Ve onların davranışları, düşünceleri ve sözleri çok farklı. Sağındaki ve solundaki haydut. Okuyoruz. Luka 23:39'dan aşağı. Ölüm cezasını çeken o iki kötü adamlardan birisi İsa'ya sövmeye başladı. Hani sen Mesih değil misin? Kendini kurtar, bizi de kurtar, dedi. Ama öbürü onu azarladı. Dedi ki, sen Allah'tan hiç korkmuyor musun? Baksana, sen de aynı ölüm cezasını çekiyorsun. Sahi, biz haklı olarak çekiyoruz. Sadece yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Ama bu adam hiç kötülük yapmadı ki. Ve dedi, ey İsa, ne vakit bir kral olarak gelirsen beni hatırla. İsa ona dedi, sana çok doğru bir şey söyleyeyim. Bugün benimle birlikte cennette olacağım. Burada iki haydutu görüyoruz. Birincisi İsa'ya diyor, bizi bu beladan kurtar. Bizi kurtar derken ne demek? Bu haçtan çıkar bizi. Yaşamak istiyorum, ölmek istemiyorum. Sen mucize yapabilirsin değil mi? Sen Mesih'sin. Ve o adam istedi İsa kendisine bir iyilik yapsın bu yeryüzünde, bu hayat için. Beni mahpustan çıkar, problemlerimi çöz. Ve çok insanlar var ki diyorlar İsa, ben sana iman edeceğim. Yeter ki bu dünyada, bu şimdiki hayat için bana bir iyilik yap. Öyle bir beklenti var. Öyle bir şey bekliyor İsa'dan. İsa'ya şart koşuyorlar ve İsa onların derecesini görmedi mi ona iman etmek istemeyecekler. İkinci haydut başka. Sağında duran. O anladı ki çektiği cezasını hak etti. Büyük fark var. Birincisi yaptı yaptığını ama şimdi kurtulmak istiyorum. Yaşamım eskisi gibi devam etsin. İkinci adam dedi ki hayır yaşamım bitti. Artık buradan inmek yok, buradan kurtuluş yok. Hayatım bitti. Hayatımın devamı yok. Çektiği cezasını hak ettiğini anladı. Ne vakit Eyüp kitabını ya da Yeremya'nın ağıtları kitabını okursak anlıyoruz ki yok hakkımız ağlaşalım. Öyle zor şeyler yaşadılar ki başıma ne kadar büyük bir dert gelse de ancak hak ettiğimiz şeyleri çekiyoruz. Rab bana en büyük bela versin, hakkım yok ağlaşmaya. Hak ettim. Tek bir insan var, hakkı var ağlaşmaya, o da İsa'dır. Ve o hiç ağlaşmadı. O hiç şikayet etmedi. Bir kuzu gibi götürüldü. Bir kuzu ağzını açmıyor. Bıçağı görünce bile kuzu kuzu dediğimiz gibi gidiyor. O haydut bu ruhsal dersi anladı. Biz ne kadar sık ağlaşıyoruz, ne kadar şikayet ediyoruz. Ağlaşacak birisi olsaydı o haydut olacaktı. Ama o anladı ancak hak ettiğimi çekiyorum fazla değil. İkinci haydut muhtaçlığını kabul etti. Bana bir kurtarıcı lazım diye anladı. Şartsız, kayıtsız teslim oldu ona. Yani pes etti, teslim oldu ve diyor ki sanki ben yaptım, ben ettim. Ve tek bir istediği vardı, cennette beni an. Demiyor, cennette götür beni. Demedi, yani yaşamak istiyorum sonsuzca. Hayır, sadece beni an. Ne demek bu? Fark ettiniz mi? Bu yeryüzünde bu hayat için hiçbir şey istemedi. Birinci haydut istedi yeryüzündeki hayat devam etsin. İkincisi de ki ben artık bu yeryüzündeki hayattan umut kestim. Sadece sonsuz yaşam peşinden gidiyorum. Evet, bu ikinci haydut her gerçek imanlı için bir semboldur. Ancak böyle gerçek imanlı oluyorsun. Onun gibi konuşasın, onun gibi düşünesin. Yeryüzündeki umutları kesesin. İmanlı olduktan sonra hasta olursan, kanser gelirse, bela gelirse, evin yanırsa, işsiz kalırsa, neler başına gelirse sen buna umut bağlanmıyorsun. Ve onun için bu şeyler bizim imanımızı sarsamaz. Eğer gerçek bir imandaysa. Evet, devam ediyoruz. Galatasaray 2:20 ne diyor? Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Bu ikinci bir adım. Ben yaşamıyorum. Okey, bunu anladık ama şimdi Mesih bende yaşıyor. Gene sen bunu diyebilir misin? Ve bu proses, bu gelişme sanmayın otomatik oluyor. Sanki bir kompütere yeni bir program instalasyon yaptın ve artık saat gibi işliyor. Eski program yürümüyor. Yeni bir Windows takıyorsun orada. Biraz sürüyor. Sonra otomatik süper. Her şey gidiyor. Otomatik. Öyle değil. Hayır. Burada uğraşmak var. Burada teslim olmak var. Burada değişmek var. Sen izin vermedin mi Rab seni bu duruma getirmeyecek. İçimizdeki Mesih lazım büyüsün. İçimizdeki Mesih diyor belli bir derece gelmesi lazım. Mesih bende yaşıyor. Okey süper. Hayır öyle değil. Mesih bende yaşıyor dersen sen onu beslemelisin. Sen onu büyütmelisin. Galatyalılar 4:19. Ey evlatlarım, Pavlus aynı grup insanlara yazıyor. Mesih sizin içinizde belli bir biçim alana kadar gene sizinle doğum ağrıları çekiyorum. Bak ne demek? Mesih belli bir biçim alana kadar değil şimdi her şey tak olduğu gibi bir karakterini değişti. Hayır. Kolosiler 3:10 diyor ki yeni insanı giyin. Bir elbise gibi, bir roba gibi giyin. Düşün bakalım. Her sabah karar veriyorsun. Hangi çoraplar, hangi çöpün, hangi pantolon giyiyorsun değil mi? Her sabah bir karar var. Aynı biçimde karar veriyorsun. Bugün imanlı gibi yaşayacağım diyor. Mesih'i giymek budur. Bir karar. Günden güne verilen bir karar. Filipiler 2:5. Mesih'in düşüncesi sizde de olsun. Sizde de olsun diyor. Değil otomatik oluyor. Hayır. Sen yaşarken düşünüyor musun? Bir komşu ile konuşuyorken düşünüyor musun? Bir hangi mal alırken düşünüyor musun? Çocuğunla düğün yaparken düşünüyor musun? Bütün bu şeyler yani Mesih'in düşüncesi sizde olsun. Her bir temada düşünmek var. Yeni bir şey değil mi? Biz düşünmüyoruz. Biz her şeyi refleks gibi, her şeyi otomatik yapıyoruz. Nasıl alışıldı? Mahallede tradisyon, işte akıntı nedir? Biz onun içine gidiyoruz. Romalar 12 ayet 2. Düşünceniz yenilensin ve böylelikle bambaşka kişiler olun. Bambaşka. Ne standart bu. Öyle insanlarız. Öyle insanlar olmak zorundayız. Yoksa içimizdeki Mesih büyümeyecek. Farklı olmaya cesaretin yoksa, kurajın yoksa farklı olasan Mesih sende büyümeyecek. Ancak öyle diyebiliriz. Mesih bende yaşıyor. Ve son olarak bu ayetin sonu diyor ki ve şimdi bedende yaşadığım hayatı Allah'ın oğluna iman etmekle yaşıyorum. Yani ölmek var ve yaşamak var. Hangisi şimdi? Öldün mü, yaşıyor musun? Ben öldüm diyor. Ama Mesih yaşıyor. Ben öldüm, yani benim eski insanım, eski egom, eski benliğim, onu gömdüm. Ama beden devam ediyor, hayat devam ediyor. Demek bu şimdi yeni hayat içinde onu iman etmekle yaşıyorum diyor. 2. Korintiler 5:15 ve o herkes için öldü. Öyle ki yaşayanlar da artık kendilerini yaşamasınlar. Ama onlar için ölmüş ve dirilmiş olan kişiye yaşasınlar. Sen yaşıyor musun? Ne için? Ne için uğraşıyorsun? Bütün hayatın nereye gidiyor? Ne için bu kadar para toplamak? Ne için bu kadar zahmetler? Ne için evlerden uğraşmak? Bunun özü ne? Mesihçi diyebilir ki ben kendim için uğraşmıyorum. Ben ölmüş ve dirilmiş olan kişi için uğraşıyorum. Onun için yaşıyorum. Büyük bir şey değil mi? Acaba kaç imanlı bunu anladı? Acaba kaç imanlı bunu gerçekten diyebilir? Düşünerek karar veriyorum Mesih için yaşamaya. Her bir temada bu. Mahalle insanı için hayatının en büyük prensibi nedir? Beni motive eden, benim içimdeki motorum nedir? Yaptığım işleri, yaptığım hareketleri neden yapıyorum? Mahallenin beklentileri. Mahalle bende ne beklerse onu yapıyorum. Tamam mı? O kadar. Her bir konuda acaba komşular, acaba anam babam, acaba tradisyon nedir? Tamam mı? Gelenekler nedir? Öyle hareket ediyorum. Çok az imanlığın cesareti var, kuracı var desin, boş ver bunları. Mesih ne istiyor ona yapacağım. Hayır. Kalıp, normal bir insanın biyografyasını düşün. Hep aynı, standart. Değil mi? Büyük insanların biyografyaları var. Autobiyografi demek sen kendini yazıyorsun. Biyografya demek başkası senin hayatını anlatıyor. Artık yaşlanmış, ölmüş bir kişi Atatürk'ün biyografyası. Hayat öyküsü. Normal bir insanın, burada mahallede, biyografyası hep aynı. Doğdu, büyüdü, çok genç yaşta evlendi. Düğün yaptı, çocuk sahibi oldu, işleyip para kazandı, 35-40 yaşında dede nene oldu, erkek çocuklarına ev yaptı, kız çocuklarına düğün yaptı, azıcık torunlarıyla oynadı ve öldü. Allah rahmet eylesin. Hayat bu. Ha Muhammed'e inandın, ha İsa'ya inandın. Değişen bir şey yok. Bu senin biyografyan. Ve nasıl böyle yaşıyoruz ve aynı zamanda Galatya 2:20 okuyoruz ve hani sanki utanmadan diyoruz ben artık Mesih için yaşıyorum. Görüyor musunuz? Uymuyor. Ve ben eminim Mesih öyle bir biyografyan olmasını istemiyor. Eminim Mesih senden başka bir biyografya bekliyor, başka bir yaşam bekliyor. Bu kalıptan çıkmalıyız, bu kalıbı aşmalıyız artık. Mesihçilerin hayatları dediğim gibi çoğu zaman öyle geçiyor. Hiç fark yok. Ama Pavlus diyor, hayatımı Allah'ın oğluna iman etmekle yaşıyorum. Ve Pavlus'un bu lafı boş bir şey değil. Pavlus okumuş bir kişiydi. Yani saygın bir kişiydi. Disa'da kendi kasabasında Roma vatandaşlığı vardı. Hani sanki zengin bir aileden firması vardı babasının. Yeruşalim'e gitti. Orada eğitim gördü. En büyük Yahudi profesör Gamaliel'in altında eğitim gördü. Sanki bütün diyor yani soydaşlarımdan daha ileri gittim. Hani Pavlus isteseydi bu çok güzel, çok rahat bir yaşam sürebilirdi. Bütün İsrail onun ayağına geleceydi. Hani ne para ne dert, süper bir hayat. Saygınlığı çok büyük. Ve bunların hepsini çöpe attı, hepsini bokluğa attı. İmanla yaşadı. İman bu demektir. Onun hayatında artık başka bir prensip vardı. İman. Mesih'in hayatında başka bir güç var. Ama sen o gücü kullanmaya cesaret, kurar bulacak mısın? Değil Benih'in öğretişi gibi. Hani iman gücünü kullanasan bu yeryüzünde daha rahat yaşamak için. Öyle değil. Sen iman gücünü kullanasan Rab için yeni işler yapasın. Onlar hiçbir zaman olmadı mahallede. Öyle bir kararlar alıyorsun, sen birincisin. Öyle işler yapıyorsun, mahallede kimse bunu yapmamış. Bak adam ne yapmış. De böyle, iman bu demek. Evet. Senin biyografyan farklı olacak mı? Ne zaman geçindin? Ne zaman değil mi? Kardeşler seni anıyor, belki internette bir şeyler yazacaklar Facebook'ta. Ne yazacaklar? Senin biyografyan farklı olacak mı bir imansızın biyografyasından? Sen iman adımlarını attın mı hiç? Ya da atmadıysan atacaksın mı? Farklı olmaya kurajın var mı? Sen bana gösterebilir misin hayatında tek bir iman adımını? Hani bu işe karar verdin sadece imana dayanarak. Tek bir iş, tek bir karar. Bunu yaptım Mesih'le beraber dirildim diye. İşte Pavlus'un bu son sözü hem bize hani çok zor geliyor. Sanki kuraj bulamıyoruz bu kalıptan çıkmaya. Ama eğer dersen ben Mesih'le birlikte öldüm. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Ve bundan sonraki yaşamı imanla yaşıyorum. O zaman bunu yapmalıyız. Şimdi hani birinci kuşak imanlı Bulgaristan'da öyle geldi gitti. Çok beklemiyoruz. Ne diyeceğim? İlk 30 sene öyle geçti. Ama şimdi ikinci hatta üçüncü kuşak imanlı yetişiyor. Ve bunlara sanki sesleniyorum. Bunlara hani çağırıyorum, bunları çağırıyorum, yalvarıyorum. İman adımlarını attım. Bakmayın ananız babanız ne yapmış imanlıyken. Ama siz şimdi yeni adımlar attın. Ve biz de kızanlarımıza, torunlarımıza öyle kuraj verin. Bakma şimdi dünyada ne oluyor, ne gidiyor. Bakma şimdi hani komşuların ne istiyor. Sen İsa'yı sesli. Ondan akıl isti. O sana göstersin hangi iman adımları atasın. Rabbim sizinle olsun.